Ayrım 4, sayfa 43. Adam, babasız. Topkapı, harem ve sırları. Bunlar beni her zaman büyüledi. Büyülendim ama şaşırmadım. Çünkü bir zamanlar benim de küçük bir haremim olduğunu söyleyebilirim. Uzun süre hiçbir erkeğin bulunmadığı bir evde büyüdüm. Benden birkaç yaş büyük abim Taylan yatılı okulda okuyordu ve sadece hafta sonlarında eve geliyordu. Babamsa uzun yıllar boyunca bulanık bir resimden daha fazlası olamadı. Bu nedenle evin tek erkeği bendim ve o küçük harem tarafından çok seviliyordum. Annem, anneannem, annemin yanından hiç ayrılmayan arkadaşları olan ve zaman zaman bize taşınan teyzelerim vardı. Tabii bir de annemin doğumuna bile tanıklık etmiş yaşlı yardımcımız Elmas Hanım. Babam, ben uzun süre babasız büyüyen bir çocuk oldum. Gene de öyle anlar vardı ki yokluğu bir an için çok keskin, dayanılmaz bir hal alıyordu. Söz gelişi sıcak yaz akşamlarında komşu villaların bahçelerinde karanlık çökene dek arkadaşlarımla oynama iznim olduğu zaman yaşıyordum bunu. Akşam yemeği saatinde birdenbire evlerine koşmaya başlıyorlardı. Babam geliyor, babam geliyor. Bu sözleri her duyduğumda adeta bir yerlerime bıçak saplanıyordu. Akşam yemeğinde eve gelecek bir babam yoktu. Sadece büfenin üzerinde güzelce duran kiç bir gondol. Şimdi hala İstanbul'a gelip evimin yakınlarında nelerin değiştiğini, kaç evin yıkıldığını, kaç bahçenin yok olduğunu, kaç yeni inşaatın başladığını görmek için sokaklarda dolaştığımda, akşam saati ise çocukların evlerine koşturduklarını görmesem de o yalnızlık ve hüzün duygusunu eski günlerdeki gibi yeniden hissediyorum. Ama aslına bakarsanız bu son derece özgün ve kişisel haremim tarafından sarmalanıyor ve çabucak avunuyordum. Hüzün ve terk edilmişlik duygusu yüreğime dolduğunda kendimi iyi hissetmem için çocukluğumun kadınları hep yanımda oluyordu. Hepsi. En başta anneannem vardı. İki kez, ikisinde de bir paşa ile evlenmiş olan anneannem, gözümüzde gerçek bir Osmanlı prensesiydi. Nikotin lekesi olmaması için orta parmağına yüzük gibi geçirdiği, son derece alengirli gümüş bir ağızlıkla içerdi sigarasını. Fransızca konuşma alışkanlığı vardı ve birini çağırmak istediğinde el çırpardı. Evden her gün bir hizmetçi kovar ama yüzlerini hemen unuttuğu için onları yeniden işe alırdı. İlkbahar gelince hizmetçileri gelincik toplamaya yollardı. Toplanan gelincikleri kaynattırır, imbikten geçirtir, ağızda eriyen minik, değerli bir pastil elde ederdi. Saat akşamın altısı oldu mu Osmanlı prensesi, benim dokunmamın yasak olduğu, sadece onun kucağındayken elimi sürebildiğim ışıltılı billur kadehlerinden konyağını içer, yer gök yıkılsa bu rutini terk etmezdi. İki de bekar, daha amiyane tabirle evde kalmış teyze vardı. Bu durum onlar için bir sorun oluşturmuyordu. Çünkü nasıl eğleneceklerini çok iyi biliyorlardı. Hatta zengin bir armatörle ilk sevişmesinde düşüp bayılan o kurnaz arkadaşlarından bahsedip gülüşüyorlardı. Arkadaşları bayılma numarası yaparak adamın kendini gerçek bir erkek gibi hissetmesini sağlamıştı. Sonra bu saf aşığın ona aldığı ilk değerli mücevheri yere atmış ve adeta alınmışçasına para peşinde olmadığını göstermek istemişti. Ve sonunda onunla evlenmeyi başarmıştı. Teyzelerim cinzano içmeyi ve fanfatal taklidi yapmayı severlerdi. Sigara içerken duman yüzünü sarsın ve okşasın. Sakın ha üfleme derdi Betül teyzem. Yeniden dene. Ve karşımda defalarca denerlerdi bunu. Uçurtma öğretmenim olan Betül teyzem içlerinde en şık, en zarif olandı. Her giydiğini kendine yakıştırırdı. Kendine kur yapılmasına bayılırdı. Hem de çok. Beni biraz mazeret, biraz da bahane olarak yanına alır gezdirirdi. En gözde mekan olan divan pastanesine giderdik. Canım ne isterse ısmarlayabilirdim. Ya efsanevi çikolatalı mozaik pasta ya da çok sevdiğim tuzlu kurabiyelerden isterdim. Ben ve güzel teyzem masamızda sessizce otururduk. O bir çay alır ve inanılmaz bir yavaşlıkla soğuyana dek, sonsuza dek yudumlardı. Arada sırada çevresine bakar, daha doğrusu kendisine baktırırdı. Genç ve yakışıklı erkeklere özellikle düşkündü. Onlardan birinin kendisini ciddi bir ilgiyle izlediğini fark ederse çantasından gümüş bir ayna çıkartır ve sürekli dudağındaki ruju yoklardı. Bu da eski zamanlara özgü bir davranıştı işte. Bugün hangi kadın yapar bunu? Onun huzursuzluğunu açığa çıkaran belli belirsiz ve bilinçsiz tavırlarını öğrenmiştim. Kimi zaman tayyör düğmelerinin iyi iliklenip iliklenmediğini, kimi zaman da biraz yıpranmış ve seyrelmiş kürk yakasının yerinde olup olmadığını kontrol ederdi. Sonunda bakışmalardan umutlanırsa, kurnaz Betül teyzem şöyle derdi. Eve tek başına dönmeyi becerirsin değil mi bir tanem? Git kendine bir Texas al, işte para. Buna hayır diyebilir miydim hiç? Texas en sevdiğim çizgi romandı. Sonradan onun İtalya'da yaratıldığını öğrenecektim. Batının geniş ovalarında yaşanan olayların kahramanları, Çelik Black, İngiliz kırmızı urbalılara karşı kolonilerin özgürlüğü için çarpışan Kuzey Amerikalı bir avcıydı ve bir de Profesör Oplitus vardı. Henüz 10 yaşında bile olmayan ben, bu beklenmedik armağana sevinir, kalkıp giderdim. Günün birinde aynasıyla rujunu çantasına yerleştirirken bakışlarından onun kederli, çok kederli olduğunu sezinledim. Belki de güzelliğinin solmaya başladığını, teninin artık demode olan kürk yakası gibi bozulduğunu fark etmişti. İşte o anda kaderinin onu sonsuza dek yalnız bırakacağını, bir erkek gerçek bir sevda bulamayacağını anlamış olmalıydı. Bu nedenle alçak sesle ona şöyle dedim: "Çok güzelsin." O da gülümseyerek, "Sen bir tanesin," dedi bana. Bir de Güzin teyzem vardı. Harika resim yapardı ve akademide ders verirdi. Üstelik şahane tatlılar yapmayı da bilirdi. Sorun şu ki şeker hastasıydı ve tatlılar onun için bir ayartma ve bir işkenceydi. Bir pazar öğleden sonrasında ben ve abim evde onunla yalnız kaldığımızda en sevdiğimiz tatlılardan biri olan ekmek kadayıfı yapmıştı. Aşırı mutlu olan ben ve Taylan saatlerden beri tatlıyı nasıl keseceğimizi tartışıyorduk. Üçgen mi, kare mi, küçük ya da büyük porsiyonlar halinde mi dilimlemeliydik? Sonunda bizim bu rahatsız edici gevezeliğimizden bıkan Güzin teyzem, kadayıf tepsisini tuttuğu gibi pencereden dışarı fırlattı. Onun da genç hayranları vardı. Çoğu zaman hiç çekinmeden gizlice eve alırdı. Böyle durumlarda gecenin bir yarısında "Hırsız var, hırsız var!" diye bir haykırış duyabilirdik. Gece yarısı penceresinden bir erkeğin çıktığını gören olursa, durumdan kuşkulanılmasın diye uydurduğu bir sahneydi bu. Güzin teyzem hep bir şeylerini kaybederdi. Eşyalarını, giysilerini, belgelerini, hatta dişini bile kaybetmişti. Evet, çünkü ağzının en öndeki dişi takmaydı ve hep düşüyordu. O zaman onu aramak biz çocuklara kalırdı. Bir keresinde sandalla denize açıldığımızda düşmüştü diş. Bulmak için hepimiz suya atlamıştık. Elbette kimse bulamadı. O zamanlar ablam Filiz de bizimle otururdu. Annemin ilk evliliğinden olan ablam en büyüğümüzdü. Kısa süre sonra evden ayrılacak, bir güzellik yarışmasını kazanarak umut vadeden oyunculuk kariyerine başlayacaktı. 70'li yılların Türk sinemasının yıldızı olacaktı. Krepe edilerek kabartılmış sarı saçlarıyla, sürmeli gözleriyle, büyüleyici bakışlarıyla evin dört bir yanına dağılmış sinema dergilerinin kapaklarından bize bakardı. Ama ben onun ne kadar güzel olduğunu çok önceden fark etmiştim. Bir sabah sessizce odasına girdiğimde henüz uyuyordu. Üzerinde gece giysisi, başında parlak bir taç, dağılmış göz makyajıyla yataktaydı. Beni duymadı bile. Yerde topuklu siyah saten ayakkabıları terk edilmiş gibi duruyordu. Son derece güzeldi. Güzel, güzel olduğunun farkında ve hayat dolu bir kızdı. Beni öptüğünde yanaklarımda hep ruj lekesi bırakırdı. Ben de bundan hiç hoşlanmayarak kaçardım. O güler, peşimden koşar, beni yakalar, ısrarla, inadına yeniden öperdi. Bu öpücük aramızda bir oyun olmuştu. O zamanın modası kıpkırmızı, canlı rujunu tenime bir damga gibi basardı. Elbette günün birinde bu pırıltılı taçları, gösterişli gece elbiselerini, yüksek topuklu ayakkabılarını terk edeceğini o da bilemezdi. Yıllar sonra taşralı, zengin bir adamla evlendi. Büyük çiftlikleri ve arazileri olan kocası onu alıp İstanbul'dan çok uzaklara götürdü. Filiz'in 3 çocuğu oldu. Kırlarda yaşayan, at binen bir kadına dönüştü. Geride bıraktığı dünyayı özlüyor, bir zamanlar olduğu sorumsuz ama hayat dolu kızı hasret duyuyor mudur acaba? Bugün haremimden geriye sadece anılar kaldı. Evimiz onların varlığından yoksun. Dün gece karanlık odalarda yürürken aklımdan bu geçiyordu. İşte bu nedenle İstanbul'a döndüğümde eski plaklarımın durduğu, Janis Joplin ve David Bowie posterlerimin duvar kağıdıymışçasına birbirlerine yapışık olarak asılı olduğu bir anıt mezarı andıran çocukluk odamda kalmak istemiyorum. Genellikle tek başıma gelmediğim için otele gitmeyi tercih ediyorum. Kendimle geçmişim arasına mesafe koymayı yeğliyorum. Ama bu sefer öyle yapmamaya karar verdim. Bunun benim için son olduğunu biliyorum. Ev birkaç ay içinde yerle bir edilecek. Kadın, birdenbire. Anna kapalı çarşıya doğru yürüyor. Elbette görülmesi gereken turistik mekanlardan biri ama aynı zamanda renklerin, seslerin ve yüzlerin oluşturduğu olağanüstü bir çiçek dürbünü görüntüsü sunuyor. Yabancılar ve satıcılar, çocuklar ve yaşlılar, örtülü kadınlar ve blue jeanli, yüksek topuklu genç kızlar. Renkli çizgilerle süslenmiş beyaz pamuklu örtüler satan bir dükkanın önünde duruyor. Hangisini alacağı konusunda kararsız. Yumuşacık pamuklu örtü, yazın kumsalda şezlonga sermek için ideal olur. Satıcı ona bunun hamamlarda kullanılan peştemal olduğunu söylüyor. Hamam yağı, evet, biraz sonra gidecekler oraya da. Kapalı çarşıya yakın birini, şehrin en eski hamamlarından çemberli taşı seçtiler. 16. yüzyılda inşa edilmiş olsa da oteldekilerin söylediğine göre yakın zamanda bir restorasyon geçirmiş. Hamama giriş ve kese için rezervasyon yaptırdılar. Oraya gitmek için sabırsızlanıyor Anna. Hamamdan ve akşam yemeğinden sonra yolları ayrılacak. Elena ve Andrea Nemrut Dağı'na gitmeye karar verdiler. Dağın zirvesindeki gizemli ve devasa tanrı ve hayvan heykellerini görmek istiyorlar. Anna ise yerinden kımıldamaya niyetli değil. Daha keşfedecek çok şey, yeni işlerine ilham verecek onlarca ayrıntı olduğu için İstanbul'da kalmak istiyor. Michele nerede acaba? Çevresine bakınıyor ve onun ileride bir kahvede oturduğunu görüyor. Kapalı çarşının içinde oyma ahşap sehpalar, alçak tabureler, kilimlerle birbirinden ayrılmış pek çok küçük kahve var. Michele oturmuş, Kara Moleskine marka defterine bir şeyler çiziyor. Çizimine yoğunlaşmışken, seyredildiğinin farkında değilken onu incelemekten hoşlanıyor. Her şeyin bilgisayarda yapıldığı bir devirde kalem tutmayı bilen bir erkek hoşuna gidiyor. Yanında not defteri olmadan evden çıkmayan bir erkek. Küçük notlar alır, resimler çizer, eskiz yapar, birbirine karışmış bütün bu sözler ve görüntüler yarın öbür gün bir iskemle ya da lambaya dönüşebilir. Yanına giderek ne çiziyorsun diye soruyor. Şu çiçekleri görüyor musun diyen Michele ona sayfayı gösteriyor. Siyah rapido kaleminin incecik ucuyla kahvenin duvarına asılı kilim üzerindeki karmaşık deseni çizmiş. Lisbon'da Gülbenkian Müzesi'nde gördüğümüz o kumaşı andırıyor, hatırladın mı? Elbette hatırlıyor. Geometrik desenli antik Bursa dokumalarıydı onlar. Tablo güzelliğinde yastık kılıflarıydı. Altınla boy ölçüşecek yoğun bir kırmızı renkteydi. Michele haklı. Kapalı çarşının bir kahvesine asılmış, antika olmayan bu ucuz kilimde onları hatırlatan bir şey var. Bu deseni ve kırmızının bu tonunu sevdim diyor Moleskine defterini kaparken. Koleksiyonumuza böyle kızıl, stilize çiçeklerin olduğu bir desen katabiliriz diye düşünüyordum. Bunun fotoğrafını çeker, dijital ortamda oynar, soyutlaştırırız. Belki de duvar kağıtları için kullanırız. Duvar kağıtları yeniden moda oluyor değil mi? Bir tane üretip sokak çiftine bundan söz edebiliriz. Anna ansızın, belki de Bursa'ya gitmemiz gerekiyordur önerisinde bulunuyor. İstanbul'a çok uzak olduğunu sanmıyorum. Yerel müzede görecek ilginç şeyler olabilir. Hayır, burada kalalım, diyor Michele. Burada da görecek çok şey var. Hem dinlenelim. İstanbul'un ve otelin tadını çıkaralım. Allah'tan yerinden kımıldamak istemiyor diye geçiriyor içinden Anna. Ertesi gün Andrea ve Elena gittiklerinde yalnız kalacaklar. O zaman tempoyu düşürebilir, telaşlı turist rolünden sıyrılır, şehirle yakınlık kurabilirler. Michele esinlenmiş görünüyor ve bu iyi bir şey diye düşünüyor Anna. Sakin sakin dolaşacaklar, bir kahvede mola vermeye zamanları olacak. Adam çizecek, kadın internet bağlantısı bulup e-postalarını gözden geçirecek. Kendisi yazıp yollayacak ya da hiçbir şey yapmayıp gelecek projeleri hayal ederek gevşeyecek. İşte bunlar kendisi için de gerçek anlamda esinlenme anları oluyor. Gücünü yeniden topladığı anlar. Ve şimdi nihayet hamama gidecek. Yürüyerek ulaşabilecekleri kadar yakında. Sonra her şey bir anda olup bitiyor. Çok çok hızlı. Yeniden düşününce, sonradan birkaç kez yeni baştan düşündü. Gerçekten olup biteni bir türlü yerli yerine oturtamıyor. Sadece bölük pörçük görüntüler, haykırışlar ve karanlık var. Kapalı çarşının labirent sokaklarında Andrea ve Elena'yı bulduktan sonra güneşin gözlerini kamaştırdığı sokağa çıkıyorlar. Hep birlikte yürüyorlar. Sadece bir meydanı geçecekler. Anna çantasındaki güneş gözlüğünü bulmak için bir an duruyor. Tam o anda mal boşaltan bir kamyonun arkasından çıkıveren motosiklet bir cani dehşetiyle onlara çarpıyor. Bowling topunun kukalara vurması gibi onları yerle bir ediyor. Elena'yı kurtarmak için uzağa iten Andrea düşüyor. Motor devriliyor, sürücüsü yere yuvarlanıyor, kaskı birkaç metre öteye fırlıyor. Sonra kan, kırmızı. Birkaç adım geride mucize eseri kurtulan Anna ve Michele. Andrea bir süre nefes alıyor, yüzü gözü kan içinde. Sonra nefes alamaz oluyor. Adam, başka denizler. İstanbul'dan sonra başka denizler sevdim. Okyanuslar, ilkbaharın ilk günlerinde yürümeye gittiğim Ostia kıyısındaki kumsallar ve Akdeniz'in kokularını taşıyan kayalık Puglia denizi. Gün batımında yüzlerce yıllık zeytinlerle ya da çamlarla sonlanan kumsallar. Katlanıp kaldırılmış şezlonglar, tırmıklanmış ve düzeltilmiş kumlar. Her şey ertesi gün için hazırlanmış. Günün sonlandığı ve dünyanın son bir ışıltıyla aydınlandığı anda var olan o ışık. Ama suyun cilaladığı, kıyıda bulduğum taş misali içimde taşıdığım deniz ilk gençliğimin denizidir. Marmara Denizi'dir. Havlumu boynuma asıp evden çıkar, bahçeyi geçer ve yürüyerek denize giderdim. Sandal kiralayabildiğimiz küçük bir koy vardı. Sandalları kiralayan 4 delikanlı, şişkin pazulu, kara gözlü 4 kardeş. Bir de köfteci vardı. Ve bir de o, Yusuf. Kimi zaman koşarak yakaladığımız tramvaya biner, daha uzaklara giderdik. Yusuf benim ilk arkadaşım, ilk aşkım oldu. 11-12 yaşlarındaydık ve evin kapısının ardında keşfedilmeyi bekleyen koca bir dünya vardı. Ama içeride, odamın kuytuluğunda ve loşluğunda sadece ikimizdik. Biz ve pikabım, 45 ve 33 devirlik plaklarım. Biz ve keşfedilmeyi bekleyen bir beden. Ama sen, ama ben. Ama sen nasıl öpüşüleceğini biliyor musun? Deneyelim mi? Nasıl yapıldığını göstersene bana. O akşam evimizde bir davet veriliyordu. Büyükler salonda çene çalıyorlardı. Kapılar bahçeye açılmıştı. Ihlamurların kokusu içeri doluyordu. Ben ve Yusuf odama kapanmıştık. Plak çalıyorduk. Denemek için, ne etki yaptığını anlamak için öpüşüyorduk. Sen dilinle öpüşebiliyor musun? Bunu becerebiliyor musun? Önceleri hiç var olmamışken, sonra fazlasıyla var olan babam, ansızın deli gibi odama daldı. Beni tokatlamaya, itip kakmaya, haykırmaya başladı. Sen sapığın tekisin. Döndü ve Yusuf'a da vurdu. Ve ben onun o güzel yüzünü lekeleyen kanı gördüm. Ötede annem, konuklar, Yusuf'un anne ve babası, sessizlik. Hala her şeyi hatırlıyorum. Küçük düşme, gözyaşları, anlayışsızlık. Babamın ertesi gün beni sürükleyerek götürdüğü psikiyatrı anımsıyorum. Bekleme odasını, hastaneyi, gerçek delileri, yüz ifadelerini, korkumu. Belki ben de deliydim. Ancak çok yıllar sonra psikiyatrın babama çıkıştığını öğrenecektim. Onun hayatını mahvettin. Babam artık yok. Kumsalın olduğu yerden şimdi cadde geçiyor. Ve ben Yusuf'u bir daha görmedim. İtalya'dan ailemi görmek için İstanbul'a dönüşlerimden biri hariç. Eve doğru yürüyordum. Sarı bir tosbağanın direksiyonunda yanımdan geçti. Yakışıklıydı. Çok yakışıklıydı. Bakışlarımız karşılaştı. Araba durdu. Camı açtı. Gerçekten sensin, diyor yavaşça. Sonra hemen su yüzeyine çıkıveren arzudan utanarak sessizliği sıradanlıkla bozuyor. Acaba benim David Bowie 33'lüğümü buldun mu? Hatırlıyor musun onu? Kim bilir nereye gitti? Sesi geçmişe duyulan bütün özleme ihanet ediyor. Bana bakmıyor. Ona bakmıyorum. Arayacağım, diyorum sadece. O plaklar, odam, okşamalar çok uzun bir an için zaman bizi unutmuş gibi görünüyor. Sonsuza dek orada, kaldırımda dikilebilir, tek söz etmeden ona bakabilirdim. Anılara gömülmüş olarak ve hala sahip olabileceklerimizi hayal ederek. Sonra Yusuf bakışlarını yoldan ayırıp bana çeviriyor. Gözlerinde yüreğimin dinlemek isteyeceği soruyu okuyorum. Seni gideceğin yere bırakayım mı? Elim arabanın kapısına uzanıyor. Kapıyı açmak üzereyim ama bunu yapmıyorum. Elimi çekiyor ve bir daha kapıya uzanmaması için cebime sokuyorum. Eve gitmem lazım. Beni bekliyorlar. Hoşça kal. Köşeye dönen arabasıyla hayatımdan bir kez daha çıkarken izliyorum onu. Kahvaltıda anneme soruyorum. Anne, Yusuf'u hatırlıyor musun? Elbette, Taylan'ın dediğine göre hala çok yakışıklıymış. Birkaç hafta önce ona sokakta rastladığını söylemişti, yanıtını veriyor. Sonra konuyu değiştiriyor. Bunda gerçekten çok usta. Peki sen Mustafa'yı hatırlıyor musun? Evet, tabii hatırlıyorum. Musti. Bizimkiler onu neredeyse evlat edinmişti. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Kelimenin tam anlamıyla beş parasızdılar. Bu bölümde geçen yabancı sözcüklerin yazılışları. Janis Joplin. J-A-N-I-S J-O-P-L-I-N David Bowie. D-A-V-I-D B-O-W-I-E.